Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor. Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 5 Aralık 2018 Çarşamba günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Ben Ceyda Karan. Önümüzdeki yarım saat 20 dakika içerisinde size dünyada olup bitenleri, öne çıkan başlıkları aktarmaya çalışacağım. Programın ikinci yarısında bir konuğumuz olacak. Ankara'dan Zeynep Gürcanlı Sözcü gazetesi temsilcisi ve yazarına bağlanacağız. James Jeffrey bekliyor Ankara. Özellikle İdlib bağlamında Rusya ile Rusya'dan yeni mesajlar olduğunu belirtmek gerekiyor. Tam olarak silahsızlandırılmış bölgenin hayata geçmemesi, Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki planı ve James Jeffrey'nin de son açıklamaları, Astana sürecinin fişini çekmek gerektiği yolundaki son açıklamaları gündeme damgasını vuran konular. Ankara Jeffrey'i bekliyor ve nasıl bekliyor? Bağlanacağız Zeynep Gürcanlı'ya programın ikinci yarısında ve soracağız son durumu. Tabii bu arada Amerika ile Rusya arasında birazdan aktaracağım detayları orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması 1987 tarihli INF kısa adı. Bunun üzerinden bir gürültü kopmakta. NATO bağlamında da tartışmalar var. NATO açıklaması var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı NATO toplantısı da söz konusu. Tam bir gerginlik havası olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu çerçevede de Ankara'daki durumu anlamaya çalışacağız. Zeynep Gürcanlı'yla konuşup. Başka başlıklar da var elbette. Fransa'da dün itibariyle geri adım gelmişti. Macron hükümetinden akaryakıt vergilerinin 6 aylığına askıya alınmasıyla ilgili. Ancak kabul gördü mü tartışmaları devam ediyor. Sarı yeleklilerin yanıtları var. Fransız halkı aptal değildir diye. Birazdan detaylarını aktarmaya çalışacağım sizlere. Dünyanın öne çıkan başlıkları olacak programın ilk yarısında. Frekanslarımızı aktaralım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından bizi dinleyebilirsiniz. Programın ikinci yarısı söyleşi bölümümüz YouTube kanalı üzerinden, Sputnik'in YouTube kanalı üzerinden yayınlanıyor. YouTube üzerinden bizi izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Tekrarımız da akşam 11 ile 12 arasında. Başlayalım Eksen'e. Evet, Arjantin'in Buenos Aires, başkenti Buenos Aires'teki G20 zirvesinde Amerika ve Rusya liderlerinin buluşması olmadı, gerçekleşmedi. Tabii bütün bunda Amerikan iç politikasında Donald Trump'ın sıkıştırılmaya çalışılması hakkında yürütülen Donald Trump hakkında değil ama ekibiyle ilgili bir soruşturmanın da etkili olduğunu belirtmek gerekiyor. Böyle yorumlar öne çıkmıştı. Hemen zirvenin sonrasında ise aslında Donald Trump'ın geçen Ekim ayında söylediği INF anlaşması, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması tartışmaları ortalığı kapladı. Dün Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo çıktı ve dedi ki Rusya'ya 60 gün mühlet veriyoruz. Avrupa'yı doğrudan hedef alan füzeleriyle ilgili Rusya hile yapıyor. Anlaşmadan doğan zorunluluklarına uymuyor ve 60 gün içerisinde sadece Rusya kurtarabilir anlaşmayı dedi. NATO'da açıklama yaptı. NATO'nun 29 üyesinin dışişleri bakanları Brüksel'de toplanıyorlar. NATO açıklamasında, ortak yazılı açıklamada mühlet yer almadı. 60 günlük mühlet yer almadı. Ancak Rusya sorumlu tutuldu gelişmelerden. Avro-Atlantik bölgesinin güvenliğiyle ilgili sorumlu tutuldu. Stoltenberg'in açıklamasında da yer aldı bu durum. Ortak ölçülü ve düzenli yanıt vereceğiz dedi. Yeni füze sistemleri Rusya'nın geliştirildiğini iddia ediyorlar. 9M729 diye bir füze sisteminden bahsedenler de var ama işler biraz daha karışık. Onu belirtmek gerekiyor. Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bu arada NATO toplantısı sırasında Türkiye'nin NATO misyon ve operasyonlarına en büyük katkıyı yapan ülkelerden biri olarak ittifaktan her konuda dayanışma beklediği mesajını ilettiğini aktarmak gerekiyor. Dikkat çekici temasları vardı. Şimdi İNF'ye geri dönersek, Avrupa'nın kabusu bu tabii. Bir silahlanma yarışı anlamına geliyor. Eğer böyle devam ederse, Rusya reddetti iddiaları. Maria Zaharova Dışişleri Sözcüsü INF'ye, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na sıkı bir biçimde uyduklarını söyledi. Amerikan tarafının bunu bildiğini, aksi bir askeri hakimiyet sağlamak amacıyla rahat hareket etme özgürlüğü kazanmaya çalıştığı yorumu yaptı. Ultimatum olmadan diyaloğa hazır olduklarını belirtti. 1987 yılında Soğuk Savaş'ın sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında imzalanmıştı bu anlaşma. Aslında menzili 500 ila 5500 kilometre arasındaki kara temelli, karadan fırlatılan konvansiyonel balistik ve güdümlü füzelerin yok edilmesi hedeflerini içeriyordu. O dönemde Sovyetler Birliği'nde havadan ve deniz temelli, denizden fırlatılan füzeleri olmadığı için, ki Amerikalıların vardı o dönemde, aslında Sovyetler Birliği'nin bir jest yaptığını söylemek mümkün bu anlaşmayla. Hatırlayalım, detayları böyleydi. Şimdi tabii iddialar var ama Rusya reddediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni açıklamaları var. Amerika'nın orta menzilli füzeler anlaşmasından çekilmesi ve bu füzeleri geliştirmeye başlaması halinde Rusya'nın da aynısını yapacağını söyledi. Kendisi yükümlülüklerini yerine getirmeliler dedi. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un da benzer açıklaması oldu. ABD'nin eğer orta menzilli ve kısa menzilli füzelerine Avrupalılar ev sahipliği yapmaya kalkışırlarsa, o zaman biz de gerekli önlemi alırız dedi. Konuşlanan ülkeleri, bu füzelere topraklarını açan ülkeleri de bizim füzelerimizin menzilleri hedef alır ifadelerini kullandı. Peskov'un açıklamaları var, Kremlin sözcüsünün. Amerika'nın Rusya'yı INF anlaşmasını ihlal etmekle suçlayabilmek ve anlaşmadan çıkma yolunda bahane üretmek için gerçekleri çarpıttığını savunuyor. Rusya'dan senatörlerin açıklamaları da oldu. Mütemadiyen Rusya'yı suçlu göstermeye çalıştıklarını ve anlaşmayı ihlal etmediklerini söyledi. Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Jabarov tüm materyalleri teslim ettiklerini söyledi. Eğer Amerika füzelerini Avrupa'ya konuşlandırırsa biz de yaparız dedi. O da eşsiz silah üretiriz diyen bir Rus senatör de var. Viktor Bondarev aynı şekilde. Ve ayrıca Şamanov, Vladimir Şamanov'un Duma'nın savunma komitesi başkanının açıklamaları var. Rusya ultimatum verebileceğiniz bir ülke değil dedi. Ve aynı şekilde yanıt verileceğini, hatta Latin Amerika ülkeleri, Küba gibi ülkelere de güdümlü füzelerin yerleştirilme olasılığı olabileceğini söylemiş durumda. Tabii şimdi Trump aslında bu açıklamayı çok önceden yapmıştı. Kendilerinin çekileceğini söylemişti zaten Donald Trump Ekim'de. Acaba bunu niye yapıyor diye herkes yorumlamaya çalışırken Trump'ın son dönemdeki tweetlerini de göz önüne alarak şöyle bir yorum yapılabilir. Özellikle Çin'in kapasitesi ve Kuzey Kore'den şikayet ediyordu. En son Başkan Xi ile ve Putin'le, Rusya lideriyle buluşup gelecekte anlamlı bir biçimde silahlanma yarışına son verebiliriz. Hani sanki bu oyunlar bu sadece Sovyetler Birliği ile Amerika arasında sınırlı olan bir anlaşmayı aslında Rusya ihlal etmese bile ihlal ediyormuş gibi gösterip bozmak ve onun yerine Çin ve Kuzey Kore'yi de kapsayacak şekilde başka bir arayışa mı Trump yönetimi tarafından çevrilmek isteniyor diye soru işaretleri oluşuyor. Trump aynı zamanda Amerika'nın 716 milyar dolar silahlara harcamasından şikayetçi olmuştu. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dünkü açıklamaları arasında Trump'ın yeni bir liberal dünya düzeni oluşturmaya çalıştığı yolunda açıklamaları vardı. Burada tabii müttefiklere seslendi daha ziyade. Avrupalı müttefiklere, hani son dönemde transatlantik ilişkilerinde gerilimler eksik olmuyordu. Avrupa ordusu tartışmaları yeni çıkmıştı Fransa ve Almanya üzerinden. Böyle de bir mesaj var. Bunun askeri cephesinde de Rusya'yı karşıya koyma mesajı olduğunu söylemek mümkün. G20 zirvesinden sonra bu arada Vladimir Putin gazetecilere konuşmuş. Hunter Killer diye Hollywood yapımı yeni bir film devreye sokulmuş. Bu Hollywood filmleri de tarih yazıyor biliyorsunuz. Aslında hiç olmamış bir takım tarihler de uydurabiliyorlar. Senaryo gereği. Elbette film herkes biliyor ama bir süre sonra algıları da belirliyor. Bu Hunter Killer filminde senaryoya göre Amerika'ya ait bir denizaltı komutanı Rusya devlet başkanını esaretten kurtarıyormuş. Ve Arktik'teki Rus üssüne demirliyorlarmış. Bu sayede de 3. Dünya Savaşı'nın çıkması önleniyormuş. Bunu sormuşlar Rusya lideri devlet başkanına. Anlayamamış önce, bizim üssümüze mi diye sormuş Rusya devlet başkanı. Evet demişler, bizim üssümüze. Onun üzerine Putin şöyle yanıt vermiş. ABD ordusunun Ukraynalıların hediyesi olan iki küçük gemi, Ukraynalılara hediyesi olan iki küçük gemi Kerç Boğazı'nı geçemedi. ABD denizaltısının üssümüze girebilmesini mi istiyorsunuz? Kötü bir filme benziyor. Bu gerçekleşmesi uzak ihtimal bir senaryo. Sürreal ifadelerini kullanmış vaziyette. Arktik'te özellikle Amerikalılar NBC News televizyonundan gazeteci Sabrina Shankman en son bir haber yapmış. Rusya'ya karşı Arktik'te kutup bölgesinde yani Amerika'nın yarışı kaybettiği yolunda. Böyle bir notta daha da ileteyim. Tabii bu arada sadece Arktik değil, Karadeniz'de de Stoltenberg'in, NATO Genel Sekreterinin açıklamaları var. İttifaka ait savaş gemilerinin bölgede 120 gün kaldığını kaydetmiş. Karadeniz'deki varlığını NATO güçlendirdi demiş. Rus uzmanlar ise eğer bir savaş çıkma olasılığı olursa olası sebepler olarak siber güvenlikle ilgili kısa ve orta menzilli füzelerin Avrupa'ya yerleştirilmesi ve kontrolsüz silahlanma yarışı, üçüncü senaryo olarak da Suriye veya Karadeniz bölgesiyle ilişkili olabilir diye görüşler ortaya koyuyorlar. Evet, Ukrayna'da bir takım başlıklar var tabii. Ukrayna Başsavcısı Yuri Lutsenko, Rusların Ukrayna'da ticaret yapmalarını yasaklayan bir öneri hazırlamış durumda. Diğer yandan Lugansk ve Donetsk'te, yani Donbas bölgesinin bir kısmı, ayrılıkçıların bulunduğu bölge, Rusça konuşan nüfusun yoğun bulunduğu bölge. İşte orada hareketlilik eksik değil. Lugansk yetkilileri, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milis Ofisi Sözcüsü açıklama yapmış. Üniformalı askerler, NATO üniformalı askerler Svetlodarsk yerleşiminde 72. Tugay'ın sorumluluk bölgesine NATO üniformalı 28 kişi geldi diye. Amerika'nın ve Kanada'nın, özellikle Avrupalı askeri danışmanların Ukrayna ordusuna yardım ettiği yolunda Donbas cephesinde haberler vardı. Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova da Ukrayna ordusunun güç kullanmaya hazır olduğu yönünde bölgede bilgiler aldıklarını, sıkı yönetiminde Kiev'in Donbas'taki amacını saklamaya yönelik bir kılıf olduğunu söyledi. Ayrıca IŞİD'in taktiğini uygulayarak Ukrayna güçlerinin İHA'lar yardımıyla sivil hedeflere bomba ve patlayıcılar bıraktığını aktardı. Sosyal medyada da bunların videolarının paylaşıldığını belirtelim. Ayrıca Britanya'daki internet operasyonu uzmanı, askerlerin gönderildiği Donbas'a yolunda iddiaları da dile getirmiş vaziyette. Buna karşılık kendilerinin Rusya'nın Ukrayna vatandaşlarına bir sınırlandırma getirmeyeceğini, ki Ukrayna 16-60 yaşlarında Rus erkeklerin ülkeye giriş yasağında getirmişti. Onu da aktarmış olayım. Evet, küresel dengelerde bir de Trump'ın Çin ile G20 zirvesinde Çin lideri Xi ile görüşmüştü ve en azından bir süreliğine 90 gün için bir gümrük ticaret savaşları, gümrük duvarlarına bir es verilmişti, ara verilmişti. Ama daha sonra Trump tekrar açıklama yaptı. Ticaret müzakerelerini başlattık. 90 gün sonra sona erecek, uzatılmayacak dedi. Amerika'ya mal ihraç eden ülkelere ekstra vergiler uygulamaya devam edileceğini de söyledi. Tabii yine ortalık hareketlendi. Piyasalar biraz sarsılmış vaziyette. hatta deprem etkisi diye nitelendirilenler de olmuş. Dow Jones Endeksindeki durumdan yola çıkarak böyle bir G20 zirvesinde bir şey yaptı, sonra onu da bozmaya kalkışıyor diye Çin'le Amerika arasında da ticaret savaşı, bakalım nereye varacak. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un bu arada Amerikan Başkanı Donald Trump üzerinde kendilerinin etkileri olduğu iddiaları da absürt diye nitelendirdiğini de aktaralım. Evet, Suriye başlığına geçelim. Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Devlet Başkanı Beşar Esad Kuzey Kore Dışişleri Bakanı ile görüşüyor. Ülkelerimiz aynı düşmanla karşı karşıya mesajları verildi. Ri Yong-ho ile Kuzey Kore heyeti ile görüşmeler sırasında dünya haritasını Amerikalıların Batı'nın yeniden çizmeye çalıştığı mesajını vermiş Beşar Esad. Trump diplomasisi de eleştirilmiş vaziyette. Şimdi tabii bütün dikkatler tekrardan İdlib'e ve Suriye'nin kuzeyine çevriliyor. Çünkü Rusya'dan yapılan açıklamaya bakılırsa, ki Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Ushakov da bunu doğruladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Rusya lideri, Almanya lideri ve Fransa lideri dörtlü format ki 27 Ekim'de İstanbul'da toplantı yapmıştı Suriye meselesinin çözüm üzerine. Bunun tekrarlanmasının gündemde olduğunu, yeniden İdlib'in ele alınacağını duyurdu. Ushakov da dörtlü zirveyi gerçekleştirmeye hazır olduklarını teyit etmiş vaziyette. Ancak tabii son dönemde biraz işler karışık, çünkü Suriye özel temsilcisi Amerika'nın James Jeffrey, en son dün aktarmıştım size, Türkiye'ye geliyor ve Astana sürecinin, yani Rusya, İran ve Türkiye arasındaki Suriye'de bu duruma gelinmesini sağlayan sürecin fişini çekmek gerektiği vurgusu yaptı. Aynı zamanda kendisi Fırat bölgesinde biz tehlikeli bir oyun oynamıyoruz dedi. IŞİD'le savaşa bağladı Amerika'nın oradaki varlığını. Cenevre sürecinin başlatılmasından söz etti kendisi. Ayrıca işte yeni bir çalışma, Suriye çalışma grubu oluşturmaktan bahsetti. Şimdi Türkiye de rahatsız olmuş gibi gözüküyor aslında bu olup bitenlerden. Çünkü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu hemen James Jeffrey'nin Astana sürecinin fişini çekmekle ilgili sözlerini değerlendirmiş ve çok talihsiz bir açıklamadır. Jeffrey'nin kendi düşüncesi olduğunu zannetmiyorum demiş. Başka konularda F-35'te de Trump'la görüşmeler yapıldığını söylemiş. Kaşıkçı meselesinde yine benzer mesajları vermiş. Ama asıl önemli olan tabii Türkiye'nin bu Amerika'nın bu yaklaşımı karşısındaki tutumunun ne olacağı. Zeynep Gürcanlı'ya da soracağız bütün bunları. Çünkü aynı şekilde James Jeffrey adeta PYD-YPG'ye kol kanat gererek Suriye'nin kuzeyinde bir uçuşa yasak bölge oluşturulmasını ima etti, oluşturulmasından bahsetti. IŞİD'le mücadeleyle ilgili olarak bunu sunuyorlar tabii ki. Ama Amerika'nın Suriye planları ne olacak belki? Herkes bunu tartışıyor elbette. Irak'taki tarzda bir şey mi çıkacak ortaya? Tartışmaları var. Bu arada Maria Zaharova'nın, yani Rusya Dışişleri Sözcüsü'nün, Türkiye ile Rusya'nın İdlib Anlaşması'nın başarısız olmasına yönelik provokasyonlar gerçekleştirildiğini, tabii imaen kimseden bahsetmemiş ama Amerika'dan başka kimse de akla gelmiyor. Türk tarafı teröristlerin ılımlı muhaliflerle ayrılması için çalışıyor, ancak 20 kilometrelik silahsızlandırılmış bölge oluşturulması talebine tüm aşırılıkçılar uymuyor demiş. Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un sözleri de yine gündeme damgasını vurdu. Türkiye'nin Rus istihbaratının düzenli olarak Suriye'nin doğusundan Türkiye ve Irak'a giden petrol konvoyları tespit ettiğini söyledi. Nasıl giriyor o petrol konvoyları Türkiye'den içeriye sorusu geliyor. Petrol geliriyle de IŞİD militanlarının finanse edildiğini kastediyor. Gerasimov bir de Şam'dan bağımsız olarak bir kuzeyde Kürt devleti kurmaya çalıştığını, ABD böyle bir değerlendirmede bulunmuş. Merkezi hükümetten bağımsız bir devlet kurmaya çalışıyor Amerikalılar. Fırat'ın doğusundaki durum giderek daha kötüye gidiyor. Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu adını verdikleri yapı için hükümet kuruyorlar. Bunu pekiştiriyor silah ve askeri teçhizat tedarik ederek. Kürtlerin ayrılıkçı eğilimlerini Amerikalılar pekiştiriyorlar ve Arap aşiretlere karşı zor kullanmasına da izin veriyorlar diye ifadeler kullanmış vaziyette. Evet. Evet, İran'dan başlıklar verelim. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Amerika ile nükleer müzakerelerin doğruluğunu savunmuş. İki sene boyunca nefes aldığını ülkenin söylemiş. Milyonlarca dolar sermaye girişinin bu sayede sağlandığını söylemiş. Amerikalılar da 13 kez, 8 kere doğrudan, 3 kere dolaylı yoldan da müzakere talebinde bulunmuşlar Ruhani'nin açıklamasına göre. İran Dışişleri Sözcüsü Berham Kasımi'nin Britanya ve Fransa'ya yönelik açıklamaları var. Nükleer savaş başlığı filan kullanmak derdinde değiliz. Böyle bir planımız yok bizim. Füze programımızla ilgili sizin endişeleriniz temelsiz ve yersiz diye açıklamalar yapmış vaziyette. Bu arada Amerikalılar, dün aktarmıştım size, Körfez bölgesine uçak gemisi göndermişlerdi uzun bir süreden sonra. İran'da Körfez filosunu Aden'e konuşlandırıyormuş. Hürmüz Boğazı'nı İran'ın kesebileceği ihtimallerinden de söz ediliyor. İsrail ayağında Hizbullah kın tünellerine yönelik Lübnan sınırında baskınlar düzenlendiği yolunda haberler vardı. Gerçekten öyle mi değil mi bilmiyoruz ama gerilimin tırmandığını Lübnan sınırı bağlamında aktaralım. Evet, Kaşıkçı meselesi. Türkiye özellikle G20 zirvesinde Suudi Veliaht Prensi'nin Kaşıkçı cinayetinden İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Washington Post yazarıyla ilgili soruşturmanın gidişatından çok da memnun değildi Cumhurbaşkanı. Bunu zirvede bu konunun çok gündeme gelmemesi, Suudi Veliaht Prensi'nin gövde gösterisi yapması kendi kendine, tabii dünya kamuoyunda pek öyle algılanmadı ama bunlardan rahatsız gibi gözüküyordu. Çok gündeme geldi demiş ama Cumhurbaşkanı sonra da yeteri kadar gündeme gelmedi demişti. Şimdi de çok gündeme geldi demiş. Enteresan. Velhasıl İstanbul Başsavcılığı iki Suudi hakkında eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet El Asiri ve Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın danışmanı, bu Kahtani Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan isimleri öne çıkan isimler, bunlar hakkında tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartmış vaziyetteler. Türkiye tabii meseleyi uluslararasılaştırmak istiyor ama bu olabilecek mi? BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet'in açıklamaları var. Bu feci cinayetten kimin sorumlu olduğunun belirlenmesi için uluslararası soruşturmaya ihtiyaç olduğunu açıkladı. Hakikaten bir destek geldi. Asıl tabii ki Amerika'da CIA direktörü Gina Haspel briefing verdi. Bazı senatörlere, seçilmiş senatörlere verdi ve onlar da orada özellikle hani dumanı tüten silah derler ya, hani dumanı tüten testereyle kesilmesinden ismi de lakabı da ona çıkmıştı Muhammed Bin Salman'ın. CIA zaten başından beri Muhammed Bin Salman'ı değiştirmek istiyor. Asıl adamı Prens Nayef, o da ev hapsinde biliyorsunuz. Dolayısıyla CIA'nin senatörleri böyle bilgilendirmesi dikkat çekiyor. Tabii bütün bunlar Trump yönetiminin Suudi Arabistan politikalarını etkileyecek. CIA'nin bu briefingi ve CIA'nin tutumu böyle zaten biliniyordu. Gina Haspel de kongreye bu bilgileri vermiş oldu. Şimdi tabii Amerikan yönetiminin 13 Aralık olması lazım, yanlış söylemeyeyim, kongreyi bilgilendirmesi söz konusu olacak. Almanya silah ihracatını durdurmuştu ama dolaylı yoldan bunun devam ettiği yolunda ARD kanalının programında bir haber yer almış. İtalya, silah devi Rheinmetall'in İtalya ve Güney Afrika'daki kolları üzerinden Riyad'a silah sevkiyatının devam ettiği yolunda. Son G20 zirvesinde Rusya ile Suudi Arabistan'ın liderlerinin yakınlaşması, yakın görüntüleri, samimi görüntüleri gündeme damgasını vurmuştu. Bu tabii OPEC toplantısı olacak Perşembe günü, yarın. Öncesinde petrol fiyatlarında %5'lik artış kaydedilmesi Rusya'nın bu bağlamda Suudi Arabistan'la ortak hareket etmesine bağlanıyor analistler tarafından. Evet, vaktim azalıyor. İspanya'nın hapse attığı Katalan liderler, ayrılıkçı liderlerden dördü açlık grevine başlamış durumda. Jordi Sanchez, Jordi Turull, Joaquim Forn ve Josep Rull isimleri veriliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapmalarının engellendiğini söylüyorlar. Ayrımcılık yapıldığını söylüyorlar. İspanya'nın Sosyalist Başbakanı Pedro Sanchez ise hukuk devleti olduklarını, Katalan liderlere yasalara uygun davranıldığı tepkisini göstermiş vaziyette. Fransa'da sarı yelekler Macron'a ilk gerime adımı attırmıştı. Dün akaryakıt vergisine 6 aylığına askıya alınmıştı. Varlık vergisi de yeniden gözden geçirilecekmiş ki son değişiklik çok büyük tepki çekmişti. Çünkü zenginlerin, varlıklıların, servetlerin, kurumların, büyük şirketlerin den para alınmasını engelleyecek ve bütün sorumluluğu orta ve orta alt sınıfın üzerine yıkacak türdeydi. Şimdi varlık vergisi kapsamında mülk ve emlak varlıkları vergisi düşürülmüştü. Bunun geri alınması tartışılmaya başlanmış vaziyette. İsmail İçişleri Bakanı eylem yapmayın diye çağrıda bulundu ama sarı yeleklerin tepkisi Fransızlar aptal değil. Sözcülerinden Benjamin Cauchy, bir tane sözcü çıkmış nihayet, dağınık bir hareket çünkü. Başbakan Edouard Philippe'in duyurduğu önlemlerin tatmin edici olmadığını söyledi. Kendisi akaryakıt zamlarıyla ilgili geri alma kararını, Fransızlar ekmek kırıntısı değil, ekmeğin kendisini istiyor, aptal değil Fransızlar diye yanıt vermiş. Cumartesi eylem olacak ve iptal edilmeyecek diyorlar. Bakalım sarı yeleklerle ilgili ne gibi gelişmeler olacak. Trump ise, Amerikan başkanı ise sarı yelekler kararında geri adım atmasından Fransa hükümetinin, Macron yönetiminin memnun olduğunu söylemiş sosyal medya hesabı üzerinden. Paris Anlaşması, iklim değişikliği meseleleri de var tabii burada. Macron tamamen onunla gerekçelendiriyor. Temiz enerji yüzünden böyle enerji fiyatlarını arttırıyoruz diye. Trump da Paris Anlaşması'na karşı bir adam. Böyle bir bağlam kurulabilir. Bu arada Irak'ın güneyinde petrol zengini Basra'da, kamu hizmeti yoksunluğu, elektrik kesintilerini anımsayalım, protesto gösterileri çok olmuştu, size aktarmıştım. İşsizlik de var elbette. Alevlenen gösteriler var. Sarı yelekler dikkat çekmiş orada da. Hükümet kurulamıyor henüz tabii. Irak işgalden, ağır bir Amerikan işgalinden geçmiş, 15 sene içerisinde paramparça olmuş, politik sistemi yeniden dizayn edilmiş bir ülke ve ekonomik olarak petrol zenginde olmalarına rağmen durumları bu. İşgalden geçince böyle oluyor. Brexit oylaması, Britanya'da Theresa May'e parlamentodan kritik bir oylama yapıldı dün. Parlamentoyu aşağılama önergesi vermişler. İşlemesini engellediği iddiasında iddiasıyla hükümetin, bunu kabul etmiş durumdalar. 11 Aralık'ta asıl tabii Brexit oylaması olacak, kadere ilişkin bir ama tabii bu önergede o oylamanın kaderini etkileyecek deniliyor. Almanya'da 467 neonazi ortadan kaybolmuş. Şiddet eylemlerine kalkışabilir diyorlar. Çok kaygılılar, öyle gözüküyor. Bunlardan 108'i de siyasi suçlardan aranıyormuş. 99 şüpheli bir veya birden fazla şiddet eylemine katılmış. Evet. Evet, vaktim azaldı. Amerika'da göçmen kervanına karşı, hatırlayalım, Orta Amerika'dan Amerika'ya yürüyüş başlatmışlardı. Burada sınırda hemen asker sevk etti Trump yönetimi. Sınırdaki güçler, görev süresi 31 Ocağı kadar uzatılmış göçmen geçişlerini engellemek için. Arjantin'de, Güney Amerika ülkesinde yeni GLD zirvesi düzenlendi. IMF'ye teslim olmuştu Arjantin, hatırlayalım. Kolluk kuvvetlerine diğer araçlar ve yöntemler yetersiz kaldığında silah kullanma yetkisi vermişler. Meşru müdahale, ölüm ya da ölümcül yaralanma gibi durumlarda kişilerin hayatına, fiziksel bütünlüğe kastedecek bir suçun işlenmesini önlemek için yapılabilecekmiş. Böyle gerekçelendirmişler. Nasıl olacak göreceğiz tabii. Küba cep telefonları için sınırsız internet erişimi hizmetine geçiyormuş. Devlete ait telekom tekeli Etexa açıklamayı yapmış. 3G hizmetiyle de Kübalılar tanışacaklarmış bu sayede. Evet, bakıyorum Einstein'la ilgili de haberi vermek istiyorum size. Nobel ödüllü fizikçi Albert Einstein 1954'te yazdığı ve Tanrı'nın varlığını reddettiği mektup açık arttırmada rekor kırarak 2.89 milyon dolara, yaklaşık 15,5 milyon TL'ye satılmış vaziyette. New York'ta yapılan müzayedede olmuş bu. Kim aldı açıklanmamış ama ölümden bir yıl önce 74 yaşındayken Princeton Üniversitesi'nde yazdığı yazıda Einstein toplam 1,5 sayfa olan açıklamasında şöyle demişti. Tanrı kelimesi benim için insanların zafiyetinin göstergesi ve sonucundan başka bir şey değil. İncil ise kutsal ama yine de oldukça ilkel hikayeler derlemesidir. Ne kadar incelikli olursa olsun hiçbir açıklama fikrimi değiştirmeyecektir demiş. Musevilik de ilkel bir batıl inanç diye kendi görüşünü açıklamış. Kendisi de bu arada Yahudi asıllı, Hitler döneminde Almanya'dan kaçmak zorunda kalan bir isim. Albert Einstein, büyük fizikçi. Efendim bir ara verelim. Daylight'ı dinleyelim. Peder Singmarie Schmidt Jacobs'ından. Az sonra Zeynep Gürcanlı ile birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki... Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Birazdan telefon hattımızın diğer ucunda Zeynep Gürcan olacak. Arkadaşlarım bağlanmaya çalışıyorlar. Küçük bir teknik aksaklık çıktı ama önemli konular konuşacağız. Evet, bağlanmış. Zeynep Gürcan'la hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk.
Bir an bağlanamıyoruz diye korktum. Garanti almaya çalışıyorum kendimi. Hoş geldin Zeynep. Avrupa'daydın sen geçtiğimiz hafta. Tam da NATO toplantısı şimdi devam ediyor tabii. Geçen hafta G20 ile Arjantin'e taşınsa da Avrupa'dan da nabız tutmaya çalıştın. Türk-Amerikan ilişkileri, Türkiye-Rusya ilişkileri uzun süredir tartışıyoruz. Pek çok gelişme oluyor ve gelişmeler de bitmek bilmiyor. Fakat en son dönemde gündeme damgasını daha ziyade vuran Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin açıklamaları. Şimdi James Jeffrey de buraya geliyor, Türkiye'ye, Ankara'ya geliyor. Herhalde önemli temaslarda bulunacak. Gelmeden önce yaptığı açıklamalar da çok yankı uyandırdı. Çünkü bir yandan Türkiye'nin Rusya ve İran'la geliştirdiği ve Suriye'de şu anki durumu yaratan diyelim Astana sürecinin fişini çekmekten bahsetti. Diğer yandan bir şekilde MGK bildirisiyle de geçen hafta altı çizilmiş bir ayrılık gayrılık var Türk-Amerikan ilişkilerinde Suriye resmi üzerinden. Ama öte yandan da işte NATO toplantısında Çavuşoğlu'nun dile getirdiği, verdiği mesajlar var. Her konuda Türkiye'yi desteklemeleri gerektiği ittifakın dayanışma beklentisi. Böyle bir sıkışmışlık resmi gözüküyor. Ankara'dan bütün bunlar nasıl algılanıyor? Avrupa'dayken de sen temaslarında, konuşmalarında Türkiye'nin dış politikasındaki durumu nasıl algıladın? Neler gördün resimde?
Şimdi önce Amerika ile ve James Jeffrey ile başlayalım. Hı hı. James Jeffrey'nin o meşhur işte Astana'nın fişini çekmek cümlesini nerede söylediği önemli. Küçük grup toplantısında söyledi. Bu küçük grup nedir, ona bir bakmak lazım öncelikle. Türkiye'nin olmadığı bir grup. Yani Türkiye Suriye ile en büyük sınıra sahip. Hemen hemen Suriye konusundaki tüm uluslararası süreçlerde Türkiye ya işin içinde ya bizzat o sürecin başlangıcını gerçekleştiren ülkeler içinde. Fakat bu küçük grupta yok. Bu küçük grup Amerika tarafından gerçekleştirildi. İşte İngiltere var, Almanya var, Fransa var, Mısır var ki son dönemde Türkiye ile arası hiç iyi olmayan Mısır. Suudi Arabistan var ama dediğim gibi komşu Türkiye, Suriye'ye komşu Türkiye yok. Nitekim bu bir süre için Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında ciddi bir sıkıntı yaratmıştı. Ona küçük grup diyorlarsa biz de daha küçüğünü kurarız demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve nitekim işte buna bir nevi karşılık İstanbul'da Almanya, Fransa, Rusya ve Türkiye zirvesiyle verilmişti. Çok güzel bir laf vardır diplomaside. Eğer o toplantıda masada değilseniz, bilin ki menüdesinizdir.
Evet,
nitekim o İstanbul'daki toplantıda da menüde adeta Amerika Birleşik Devletleri vardı. Bütün açıklamalar, özellikle Rusya ve Türkiye'den gelen açıklamalar isim vermeden, doğrudan işaret etmeden Amerika'nın Suriye üzerindeki politikalarını çok net şekilde eleştirdi. İşte ben bunun karşılığı olduğunu düşünüyorum bu Astana'dan artık fiş çekelim cümlelerinin. Bir de tabii çünkü Astana'da da bir takım anlaşmazlıklar baş göstermeye başladı. Amerikalılar bunu söylerken sadece böyle Türkiye'nin başlattığı, Rusya ile birlikte başlattığı bu sürece çok sinirlendikleri için değil aslında bunu söylemelerinin nedeni. Bir yandan da bir gerçeklik payı da var. Çünkü en son işte bu Astana toplantılarında hiçbir şekilde beklenen olmadığı Anayasa Komisyonu üyeleri konusunda bir uzlaşmaya varılamadı. Bu da neyi gösteriyor? Bu Astana'yı yürüten İran, Suriye ve Türkiye arasında ciddi anlaşmazlıklar henüz kamuoyuna çok fazla yansımasa da baş göstermiş bulunuyor. Bunların başında da elbet İdlib var. Bütün açıklamalar, özellikle Moskova'dan gelen açıklamalarda İdlib konusunda Türkiye'nin varılan o Soşi mutabakatına büyük ölçüde gerçekleştirmekle birlikte, bu büyük ölçüde lafı önemli, tümünü gerçekleştirememediğini gösteriyor. Son dönemde de sürekli bölgeden ya da Moskova kaynaklı açıklamalardan orada Ruslara ve Suriye ordusuna karşı bir takım hala taciz atışlarının olduğuna ilişkin bilgiler geliyor.
Evet, üçüncü güçlerin aslında belki Türkiye'nin işini zorlaştırıp bölgede provokasyon yaptıklarını ima ediyor anladığım kadarıyla Rus açıklamalarında. Özellikle hani Türkiye doğrudan, Türkiye çok zor bir iş yapmaya çalışıyor ve birileri de bu işi bozmaya çalışıyor diye üçüncü taraflara bir ima öne çıkıyor. Görebildiğim kadarıyla doğrudan bir suçlama yapmamaya özen göstermeleri de bu bağlamda dikkat çekici değil mi Rusya'nın?
Öyle ama diğer tarafa bakarsan Suriye'den gelen açıklamalar doğrudan Türkiye'yi hedef alıyor. Yani Suriye ama, kim? Evet. Rusya'nın oradaki en büyük müttefiki. İdlib Anlaşması'nın da aslında ismi olmayan tarafı Suriye.
Ama onların çünkü toprakları ama. Onun
tabii
için.
Yani son noktada Suriye'den de oldukça sert açıklamalar geliyor. Evet. Türkiye isim verilerek eleştiriliyor. Yapamadı, edemedi deniyor. Yani Suriye'den bunu bekliyoruz ama bir yandan da hakikaten giderek sertleşen suçlamalar geliyor Türkiye'ye yönelik olarak. Özellikle son dönemde Amerika tarafından da bunun izlerini görmeye başladık. İşte bir kimyasal saldırı geldi, geliyor, gelecek gibi bir açıklamalar var. Herkes birbirini suçluyor. Ortada bir kimyasal saldırı yok ama biri diyor ki İran yapacak, biri diyor ki Türkiye göz yumacak, öbürü diyor ki Suriyeliler bunu tezgahladı. Hakikaten İdlib konusu önümüzde birkaç hafta içinde çok konuşacağımızı tahmin ediyorum.
Evet.
Suşi mutabakatına rağmen.
Evet. Peki Suriye'nin kuzeydoğusu, yani şimdi geçen hafta Türkiye'de Milli Güvenlik Konseyi'nin toplantısı sonrası yayınlanan bildiride benim iki husus çok dikkatimi çekti. Hiçbir şekilde oldu bitti kabul etmeyiz diye. Amerika'nın özellikle YPG ile PYD-YPG ile hareket etmesini Türkiye'nin kabul etmeyeceği katiyetle vurgusu. İkincisi de bildirinin en sonunda Amerikalıların tam da aslında Suriye sahasında IŞİD'in yanı sıra İran'ı hedef seçmiş olmaları, İran'ı çıkartma hedefine yönelik bir mesaj. MGK bildirisinde biz İran hükümetinin ve halkının yanındayız diye. Suriye'nin kuzeydoğusuna baktığımız zaman James Jeffrey'i nasıl karşılayacak Ankara? Bu tezlerin arkasında çok sağlam bir biçimde durabilecek şekilde mi karşılayacak? Ne dersin?
Açıkçası Amerikalılar oldu bitti yaptı bile. Biz kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz ama Amerikalılar oldu bitti yaptı.
Gözlem noktalarını
noktalarını kurdu oraya, evet. Oturdular. Yani şu anda Türkiye oraya taciz atışı yaparsa ya da daha da ileri gidip bir terör saldırısı karşısında sıcak takibe başlarsa karşısında PYD-YPG'yi değil, bizzat Amerikan askerlerini bulacak. Bundan daha öte bir oldu bitti olabilir mi? Benim aklım almıyor. Bunu Türkiye göze alır mı? Şimdi James Jeffrey'nin Türkiye'ye gelecek olmasından, işte devam eden temaslardan, G20'de kenarda bile yapılan Donald Trump-Erdoğan görüşmelerinden şu an için öyle sıcak bir çatışmanın Ankara'nın gündeminde olmadığı, fakat söylemlerle baskıyı sürdüreceğini düşünebiliriz Ankara tarafının. Bir de tabii James Jeffrey'nin bu Astana sürecini bitirelim cümlesindeki demin de senin üzerine bastığın bir başka nokta var. İran.
Evet.
İran Astana sürecinin en önemli parçalarından bir tanesi. Ve bu Astana sürecini İransız hale getirmek Amerika'nın en büyük isteklerinden bir tanesi. Benim edindiğim izlenim aslında Amerika'nın bakışında biz Soşi sürecine daha sıcağız. Soşi derken ama Rus ve Türkiye sürecini kastediyor. Hani bir de kapalı yerde, gölgede bir partner olarak belki Suriye.
Evet.
O süreci destekliyoruz. Ama iş Astana'ya gelince bu İranlılara, o hiç topraklarına çok yakın olmayan yerlere bile soktunuz gibi bir yaklaşım var Amerikan tarafında. Hı hı. Yani eğer bakarsan İdlib hakikaten İran'a çok uzak bir bölge. Hani sınırlara
Amerika'ya da çok uzak.
Amerika'ya da çok uzak ama o yüzden Amerikalılar o kısmı bir şekilde hani Astana'yı bitirip en azından İran'ı o bölgede devre dışına çıkarmanın yollarını arıyorlar.
Peki Astana'dan çıkar mı? Astana'dan çıkar mı Türkiye? Böyle bir şey yapabilir mi sence?
Yok, ben aksini düşünüyorum. Astana'ya daha fazla yaklaşım olacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda aslında bakma sen yükselen söylemler hep Fırat'ın doğusuna yönelik ama asıl patlamaya hazır bölge İdlib. Dolayısıyla Türkiye'nin bir yandan Rusya'yı bir yandan İran'ı karşısına alabilecek bu Astana sürecini onlar istemeden bitirebilecek bir noktada olduğunu açıkçası hiç düşünmüyorum. İki tarafı da idare etme yolunu seçecektir Türkiye bir şekilde. Fırat'ın doğusu tarafına gelince dediğim gibi çok böyle hızlı çok bir operasyon beklemiyorum. Söylemler elbet yükselecektir. Hı hı. Fakat bunu biraz da Türk-Amerikan ilişkilerinin her yönüyle yine gerilime doğru yönelmesine bağlamak mümkün. Çünkü son dönemde Amerikan Kongresi'nden gelen açıklamalar seçimlerden sonra özellikle Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni aldıktan sonra Kongre'nin şu S-400 konusundaki yaklaşımı da oldukça yükseldi, öyle söylemek lazım. Hı hı. Artık açık açık Türkiye'nin F-35 projesinden tamamen çıkarılması, hani uçakları vermek bir tarafa, Türkiye'yi projeden kovalamak falan Washington'da konuşulur durumda.
Ama Zeynep bir yandan da Pentagon patriotları içeren bir paketten de bahsediyor. Yani herhalde James Jeffrey'nin gelişi tesadüf olmasa gerek. Bütün bunları, yani Suriye'nin kuzeydoğusu, siyasi çözüm fikirleri var Amerika'nın elbette Türkiye'ye dair. Artı S-400'lerin yerine S-400'lerin alınmaması ve NATO'da yeni gerilimi düşünürsek Amerika ve Rusya arasında ya da tırmandırılmaya çalışılan diyelim. Bütün bunlarda Türkiye'ye yeni savunma sistemleri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları da enteresan. İttifaktan her konuda dayanışma beklentisini dile getirmesi enteresan. Yani siz bizimle dayanışırsanız biz zaten sizin yanınızdayız mesajı değil mi bu? Dolayısıyla Jeffrey koltuğun altında bir şeylerle geliyor olsa gerek diye ben bir değerlendirme çok yapabiliyorum.
O çok uzun zamandır var. Patriotları çok açık.
Tabii, var uzun zamandır.
Ne zaman konuşsak şunu söylüyorlar. Yani siz bu S-400'lerden vazgeçeceğinize ilişkin en ufak bir adım attığınız zaman, hatta daha da ilerisini söyleyeyim. Biraz daha yumuşatmış durumdalar. Amerikan diplomasisi en azından kongre olmasa bile durup tutumunu. Yani S-400'lerden vazgeçmek değil belki ama hani onlar için, onların eğitimi için gelecek olan Rus askerlerini topraklara sokmamak, işte belli garantiler vermek konusunda almanıza rağmen çok işlevsel yapmazsanız bu S-400'leri biz size Patriot satabiliriz ve ilişkileri tekrar eski rayına sokabiliriz mesajları geliyor çok uzun zamandır Washington'dan. Fakat kongre aynı havada değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Aynen. Kongreyi ne kadar tutabilecek Washington yönetimi şu aşamada? Çünkü Washington yönetiminde başı zaten dertte. Yine Rusya ilişkisi yüzünden dertte. Trump'ın Rusya ilişkisi yüzünden. İşte bugün açıklanan, ben onu çok önemsiyorum. Şu Flynn hakkındaki ona ceza verilmesin. Çok iyi bir itiraf oldu. 19 tane soruşturma da bize çok yardımcı oldu. Konulu mahkemeye gönderdiği savcının mektup. Ben onu çok önemsiyorum açıkçası. Neyi itiraf ettiği, neyi itiraf etmediği konusunda bilgilerimiz son derece kısıtlı. İki tane soruşturmadan itirafçı olduğunu biliyoruz. Biri Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Evet. Öteki ise Trump'ın, Flynn'in bizzat kendisinin Rusya ile olan bağlantılarına ilişkin. Ama 18 soruşturma, 19 soruşturma deniyor. Ve ben bugün açtım o dava dosyasını. Amerikan adalet sisteminden biliyorsun, görebiliyoruz Facebook'tan onu. Açtığımda ben onun yarısından fazlasının sansürlenmiş olduğunu gördüm. O sansürlenmiş soruşturmalar acaba kim hakkında, ne hakkında? Bunu bilmiyoruz. Film neler anlattı, nelerden bahsetti bunu bilmiyoruz. Önümüzdeki dönemde gerek Rusya'ya gerek Türkiye'ye yönelik böyle ne dersin, nasıl denir bilmiyorum, böyle tavşanlar çıkabilir
şapkadan, tavşanlar çıkartacaklar diyorsun. Amerikan sistemi yapabilir tabii her şeyi. Bu Mueller soruşturması çok dikkat çekici tabii ama dönüp de Demokratik Parti'nin sızıntılarına bakan çok fazla olmuyor. Hemen o birdenbire böyle dış dosyalarla yeni bir dünyada yaşıyoruz aslında hakikaten. İçinizde bir şey gerçekleştiği zaman sizin iktidarınızı ilgilendiren, onun icraatlarıyla ya da iktidar çatışması içerisinde olanların icraatlarıyla ilgili bir şeyler gerçekleştirdiğinde dışarıda birilerini göstermek bir moda zaten dünyada herhalde. Amerika'da da şimdi aynı şeyleri yapıyorlar. Peki Zeynep, çok az bir vaktim daha var. Bir de çok kısa olarak bu Avrupa ordusu tartışmaları, Türkiye'nin aslında bu sıkışmışlık içerisinde AB'yi bir sığınılacak kapı olarak gördüğü argümanları vardı. Senin Avrupa izlenimlerinden çok özetle bir iki dakikalık bu konuda Avrupa'daki bakış nedir? Onu da alabilirsem.
Şu kadarını söyleyeyim. Benim oradaki izlenimim şu. Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerden hemen hemen kimse bahsetmiyor. Bir dolu toplantı oluyor ama konu müzakere değil. Nedir? Türkiye'nin stratejik ortaklığı. Stratejik ortaklığın içine de pek çok şey giriyor. Bu güvenlik konusu da giriyor. Mülteci konusu özellikle giriyor. Pek çok alanda mesela aviyasyon, havacılık alanında işbirliği gibi teknik konular giriyor. Yani Avrupa Birliği Türkiye ile biz her konuda işbirliği yapalım kartını açmış durumda. Fakat hiçbir kimse müzakerelerden bahsetmiyor. Bunun da en büyük sıkıntısı Kıbrıs sorunu zaten. Müzakere başlığı açılması da kapatılması da Kıbrıs'a bağlı. Teknik bir takım işte havacılık anlaşması imzalanması da Kıbrıs'a bağlı. Hatta işte Türklerin vizesiz Avrupa hayalleri bile Kıbrıs'ta bir uzlaşmaya bağlı. Ona doğru gidiyor. Avrupa ordusuna gelirsen daha pek ortada yok. Çünkü kimsede para yok. Onu harcayacak para da yok. Dolayısıyla hani NATO'dan vazgeçmeden önce kesinlikle Trump'ın böyle nasıl söyleyeyim yanlış politikaları ya da Atlantik ötesi kendini kapatma politikalarının tam olarak sonuçlarını görmeden önce Avrupalıların ellerine öyle çok cebine atasıları yok. Dolayısıyla da yakın bir zamanda öyle Avrupa ordusu konusunda ben büyük bir ilerleme beklemiyorum. Ama lafta bu konuşulacaktır, altyapısı hazırlanacaktır. Bir de yine Brüksel'den bir başka not, herkes Brexit'ten bahsediyor. Brexit olacak mı, olmayacak mı, olacaksa nasıl olacak, kim gidecek, kim kalacak? Açıkçası pek fazla insanların gözü ne Trump'ı görüyor, ne Avrupa ordusunu görüyor, hatta ne Türkiye'yi görüyor mülteciler dışında. Varsa yoksa Brexit.
Evet, dananın kuyruğu kopacak 11 Aralık'ta. Peki çok teşekkür ediyoruz Zeynep Gürcanlı'ya. Programımıza katıldığın için çok sağ ol Zeynep.
İyi yayınlar, hoşça kal.
Evet, eksenin sonuna geldik. Böylece James Jeffrey gelecek. Göreceğiz bakalım neler konuşulacak, nereye evrilecek. Tartışmaya, konuşmaya, değerlendirme toplamaya devam edeceğiz. Sise'den The Truth'la veda edelim. Bugün de size, yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yerim Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.